Rıza Efendi silkindi amma da yapıyordu ha. Evindeyken kafası hiç böyle olmazsa işlemezdi. Ama neden olmasındı? Fen sayesinde şu hayal ettiklerim pekala mümkündür ama dedi kendi kendine. Biz gene de bırakalım bu bahsi. Ne de olsa hayal. Şimdilik hali hazırda hayal. Kıraathanenin kapısından giren gazeteci Mareşal Tito'yu Londra'da vurdular diye haykırdı. Bir bakalım şu gazeteyi dedi. 10 kuruşu verdi. Gazeteci 5 kuruş geri verince sevinir gibi yaptı. Ucuzmuş bu gazete be dedi. Bizim taraflara gelmez bu gazeteler. Hep 15'likleri gönderirler. Bak şu İstanbullulara hele. Kendileri 5 kuruşa gazete okur, bizi 15'e okuturlar. Soğan, kaç bin kilo soğanı vardı. Patates, sarımsağı, yulafı, arpası, mısırı. Onar kuruş üste koy, bir hesapladı. Bir patlak verseydi harp, milyonerdi. Rıza Efendi'nin gayesi buydu. Babası Hafız Saim Efendi'den bir ev, bir dükkan, bir tarla kalmıştı. Eve dükkana kendi yerleşmişti. Tarlayı ortaklama yarıcıya vermişti. Alır satar, geçinir giderdi. 300 dönüm tarla su kenarındaydı. Su kenarındaki tarlada mısırlar alimallah göğe tırmanırdı. Mısırlığın içinde gezinirken insanın püskül kokusundan başı dönerdi. Mısır tarlasında ay ışığını hatırladı. Ne ay ışığıydı o. Kaç para ederdi denizde mehtap? Hani bir mehtaplı akşam mısırlığın içine kandırıp götürdüğü nasıl olmuştu o gün? Akşam güneşi mısırların içine batmıştı lök gibi. Bir karpuz kesip yemişti. Tarlanın kenarından geçerken çingene kızının şalvarını görmüştü. Sonra günün birinde çingene uğurlu gelmiş olacak ki şeker fabrikası için dönümüne 1000 lira ödemişlerdi tarlanın. 300 dönümü 300 bin lira deli olacaktı. O akşam da böyle abuk subuk hülya kurmuştu. Karı karı üstüne almıştı yatağa yatar yatmaz. Bir boşnak kızı sarı saçlı mavi gözlü. Bir serezli çingene esmer baygın bakışlı yonca kokulu. Bir çerkez ince belli. Bir gürcü çekik badem gözlü cumudiye tenli. Bir araba almıştı yağız atlı bir araba. Yaylada bir ev yaptırmıştı. Şeftali ağaçları dikmişti şeftali. Ama rahat edememişti. 500 bine çıkarmak için anasından emdiği burnundan gelmişti. Eskisinden daha cimri olmuştu. Şimdi de milyonu bir doğrultabilseydi milyonu. Ne kelimeydi bu be? Ne kelime? Milyon. Çabuk söylendiğine ne bakarsın milyonun? Çocuk ağzı olduğuna ne aldanırsın hemşerim? Anasının gözüdür milyon. Milyon er. Milyonun erkeği. Milyonun adamı. Tam o sıralarda piyangodan da 60 bin lira çıkmamış mıydı? Soyadını da değiştirebilseydi. Şu babası da ne soyadı bulmuştu ya? Karagözoğlu. 300 lira harcadı. İsmini Rıza Milyon Er koydu. Rıza Milyoner. Dükkanın kapısına levhayı astı ama yap hesabını sen milyoner değilsin derseler diye yüreği titredi. Bir harp çıksa işi tamamdı. O zaman gösterecekti onu Saraka'ya alanlara. Kilo başına 10 kuruş bile çoktu. 8 kuruşla iş tamamdı. Milyonerdi. Tito'nun resmine baktı. Ulan olur mu olurdu. Doğru ise şu havadis harp çıkardı. İlk can harbi de Avusturya Melihattı'nın öldürülmesinden patlamamış mıydı? Hep Sırbiya'dan patlak vermiyor muydu? Bir ses, oğlunu askere alırlar. Bir başkası, şimdiki zamanda bir bomba ne milyon bırakır ne er ne ev ne yaylada köşk. Rıza Efendi, Rıza Efendi diye kulağına haykırdı. Yerini değiştirdi. Pencerenin önüne gidip oturdu. Tramvayları seyretti. Bomboş geçen bir tramvaya atlasa, Beyoğlu'na çıksa, dolaşsa hiç de fena olmayacaktı. Gideyim mi, gitmeyeyim mi bir karar veremeden patatese kilo başına 5 kuruş daha bindirdi. Kafasındaki harp ihtimaliyle beraber şuna buna yaptığı zamlarla çifte milyoner oldu. Harp çıksın mı çıkmasın mı? Çıkarsa milyoner olacaktı. Ama ya erkek evlat? Tıpkı kendisine benzeyen karayağız erkek evlat evden gitmiş, yayladaki aşı boyalı ev gitmese bile kazadaki hela kokulu, saç sobalı, halılı sedirli, bahçesi erik ağaçlı asmalı ev yıkılmış, karı nalları dikmiş. Milyon damada kaldıktan sonra paranın kıymeti yoktu. Hiçbir şeyin kıymeti yoktu. Birdenbire bütün ömrünü boşu boşuna harcadığını sandı. İtibarının paraya, refahının paraya, selametin paraya, radyonun paraya, yayladaki evin paraya dayandığını anlayıverdi. Kıymeti yoktu. Hiçbir şeyin kıymeti yoktu. Kendi kıymeti bile yoktu. İş miydi sanki alıp satmak, iş miydi sanki malı bekletmek, iş miydi sanki vaktiyle 300 kuruş getirmeyen, ikide bir su basan tarlayı 300 bini okutup sokakta, mahallede birdenbire selamın, sabahın, saygının, itibarın değişivermesi. Bütün bunlar iş miydi be? Birdenbire içini bir fenalık bastı, sokağa gene daldı. İşti ya, işti ya, herkes yapabiliyor muydu? Hani talihi de yabana atılmamalıydı. Allah insanla bir olmalıydı. Ama Allah da ne demeyi seçer seçer de onun gibisini seçerdi talihli diye, o da bilinmez. Hikmetinden sual olunmaz, akıl ermez buna. Günaha girer adam, günaha girmemek için fazla düşünmemeli. Hikmetinden sual olunmaz demeli, dini bütün olmalı. Dindar olan derin düşünmemeli, şüphe etmemeli. Bu böyledir, böyle yazılmıştır, levh-i hikmette demeli. Bu hikmetin sualini sormamalı. Soranlar günaha girsin, sorsunlar isterlerse. Hiç olmazsa onun gibi talihliler sormamalı. Oğlum kahveci, çocuğum, biraz kaşar peyniriyle yarım francalı alır mısın bana? Peki amca, alayım. Düşünmüyor, tramvaylara bakıyor. Düşünmemek olur mu? Kafası saat gibi. Karısını düşünüyor şimdi. Uyumuştur, horluyordur. Düşünmüyordur, rüya görmüyordur. Bir ayağını durmadan Rıza Efendi'nin üstüne atmaya savaşıyordur. Ama Rıza Efendi olmayınca ayak soğuk şilteye düşü düşü veriyor olmalı. Hüsniye Hanım uykusunda tedirgin oluyordur. Kocasının oyluğuna ayağını atmadan rahat edemez ki o. Kahvenin içine dalgın dalgın baktı. Kimseler kalmamıştı. Beyoğlu'na çıkanlar çıkmış, çıkmayanlar odalarına çekilmişti. Yüksek sesle, çeksene şu ayağını be karı, deyiverdi. Getirdim amca, bir de çay söyle oğlum. Ocakçı kapadı gitti amca, istersen ben kahve yapayım. Pek gitmez ama yap bakalım. Babasıyla tam 16 sene evvel inmişlerdi. Bu otele değil, yandakine inmişlerdi. Babası ertesi gün onu doktora götürmüş, filmler aldırmışlardı. Ertesi gün doktor filmi görünce kendisine şüpheli şüpheli bakmıştı. Bir film daha çekilsin, bu olmamış demişti. Bir film daha çektirmişlerdi. Doktor iki filme de bakmış, kafasını sallamış, babasına iki filmde de bulunan toplu iğne büyüklüğünde bir siyahlığı gösterip tuhaf demişti. Ona sualler sormuştu. Uykuların nasıl demişti. Gece terler misin? Kendini odanın ortasında bulduğun zaman şaşırır mısın? Işıkla yatarsan olmaz mı? Pek karanlık odada mı o hal geliyor? Çok su içer misin akşamları? Çok mu yemek yersin? İçki kullanır mısın? İçki içtiğin akşam mı bu haller olur? Kendini sofada bulduğunun sabahı nasıl uyanırsın? Bekar mısın? Karıya gittiğin zaman yahut başka türlü anlarsın ya, rahat ettiğin zaman olmaz mı bunlar demiş, dışarı çıkarttı, babasını çağırmış, bu sefer kendisini dışarı çıkartmıştı. Trende kasabaya dönerlerken babası, bir şeyin yokmuş ulan, evlenince bir şeyin kalmayacak, bu haller de geçecek, toplu iğne kadar kara leke, tövbe yarabbi, günah bunlar be. İnsanın kafasının içi gözükür mü? Bunlar dalavere hep. Hep para tuzağı. Sen askerdeyken şubenin doktoru da söylemişti bana. Ulan sen askerdeyken gider başkasının yatağına oturur konuşur musun gece yarısı? Ne bok yemektir bu? Hiç haberin olmaz mıydı? Uykuda gezme hastalığı da olur muymuş? Böyle hastalık mı olurmuş? Yanında karı olunca şöyle bir gözünle uyuyan bir karı, böyle bir hastalık mı kalır adamda? Boş ver Rıza, sen de keyfine bak. Öyle her şeye sinirlenme. Bu herifler hep para tuzağı. aldırma ama çok da içme, yorulma. Neyse, hemen paçaları sıvamalı, bir gözünden uyuyan bir karı bulmalı sana. Ama işte 15 senedir bir gece bile kendini odanın ortasında bulmamıştı. Demek ki hasta masta değildi. Ne diye karısı onu İstanbul'a göndermez, ben de geleceğim diye tuttururdu. Bu sefer de çocuk gibi ağlamıştı. İçini şüpheli bir korku sardı. Keşke karıyı getirseydi. Getirmemişti de sanki bir yere mi gitmişti? Halbuki şöyle bir Beyoğlu'na kadar uzanmalı değil miydi bu akşam? İşte canı bile istemiyordu. Rıza Efendi ışıkları ağır ağır söndürülmüş kıraathaneden odasına çıktığı zaman paranın para olduğunu yeniden bulmuştu. Patates 10 kuruş fırlasın da isterse harp çıksındı. Çıkarsa çıksın, parayla harbede karşı dururdu. Biraz altın almalı sarraflardan. Parayı mala çevirmeli. Hemen memlekete dönmeli. Yarın sabah dönmek kararını verince uyudu. Havadisi ertesi günkü akşam gazeteleri yazdı. Tüccarlarından Rıza Milyoner, indiği Şirin Manyas Oteli'nin 3. kattaki odasından meçhul bir sebepten sokağa düşerek koma halinde hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştür. Polisçe tahkikata başlanılmıştır. Birkaç gün sonraki gazeteler tamamlayıcı malumatla çıktılar. Geçenlerde Sirkeci'de Şirin Manyas Oteli'nde vukuunu haber verdiğimiz pencereden sokağa düşerek ölme vakasının esrarı çözülmüştür. Tüccar Rıza Milyoner'in sahil filmli menam hastalığına müptela olduğu, geceliğin gelen bir kriz neticesinde pencereden sokağa düştüğü anlaşılmış, morga kaldırılan ceset ailesine teslim edilmiştir. Sarmaşıklı ev. Nasıl ev, nasıl ev dedi. Karşılık vermeden önce sorusunu neden iki kere sorduğunu düşündüğümü biliyorum ama kendimden cevabını almaya vakit bulamadım ki. Can Vermez'in evi dedim bu sefer. Ya ev? Eve benzemez bir kulübe, bir baraka, bir taş yığını, mağara gibi bir şeydi. Ya Can Vermez'in bu köy içinde tanınmışlığı yoktu. Halbuki bana kendisi söylemişti. Sarmaşıklı ev dedin mi, herkes gösterir köyün en güzel evidir diye. Hatta ben Can Vermez de o köyün en meşhur adamıdır demiştim. O da tabii tabii demişti. Meşhur da laf mı? Köyün bülbülü köyün tek insana benzeri. Köyün tek şeyi nesi? İftarı, medarı iftarı. Tamam, ta kendisi. Gülüşmüştük. Adam hala yüzüme garip garip bakıyordu. Şaşkın bir hali vardı. Birdenbire başını salladı, güldü. Ta uzaktan elinde boya tenekesiyle geçen birine seslendi. Sabri, Sabri, söyle Mihail Usta. Gel hele gel, işim var. Allah aşkına gel. Can Vermez'in evi aranıyor, sarmaşıklı evmiş. Boyacı dönmüş, bizden yana doğru geliyordu. O yaklaşa dursun, adam gözleri yüzümde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor, yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, pis ve seyrek bıyıklarında hani neşeli bir şeyler de yok değildi. Boyacı artık hemen hemen yanımızdaydı. İri bir çocuktu boyacı. Taze, sevimli, sıhhatli bir yüzü vardı. Tombul yanaklarında çukurlar açan bir gülümsemeyle yanımıza geldi, selam verdi. ''Siz mi arıyorsunuz Can Vermez'in evini?'' dedi bana. ''Evet, ben arıyorum.'' Mihail Usta gülerek. ''Sen biliyor musun ki?'' dedi. ''Biliyorum ya.'' dedi boyacı. ''Şimdi oraya gidiyorum ben de ya.'' ''Öyle mi? Allah Allah.'' dedi Mihail Usta. Alay ederekten. Bıyıklarını tozlanmışlar gibi süpürdü. Kaşlarını da aynı şekilde parmaklarıyla silkti. ''Al götür efendiyi öyleyse.'' dedi. Arkasını dönüp giderken ensesindeki buruşuklarda sanki bir başka Mihail Usta'nın birkaç yaş daha ihtiyar ve köse bir benzeri, adeta bir ikiz ve köse kardeşi gülümsermiş gibi geldi bana. Boyacı çocukla yürüdük. Şişman vücudundan çıkan taze bir ter kokusu etrafımızı sardı. Güneş yaktıkça yakıyordu. Bir 40 adım kadar yürümüştük. Birden Mihail Usta'yı da yanımızda buldum. Geri mi döndün diye sorayım dedim, vazgeçtim. 10 dakika kadar ağaçsız, gölgesiz yolda beraberce yürüdük konuşmadan. Şişman boyacıdan çıkan ter kokusu bir ara eksilir gibi olurken bu sefer de Mihal Usta'dan bir kapanık oda, öksürük, yıkanmamış eski bir mendil kokusu fırladı. 20 adım ötemizdeki gölgeliğe varmak içinmiş gibi öne doğru fırladım. Bir ara dönüp baktım ki boyacı ile Mihal Usta büsbütün yavaşlamışlar. Fısır fısır konuşuyorlar. Benim hakkımda konuşuyorlarmış gibi geldi bana. Bir muhavere ucu yakalarım umuduyla ben de yavaşladım. Baktım güneşin ortasında duruvermişler. At kestanesinin koyu gölgesine 10 adım var yok. Gölgeye mi gitsem, onları mı beklesem, yoksa olduğum yerde durup kulak mı kabartsam diye kararsız düşünürken beni çağırdılar. Gelin yahu şu gölgelikte konuşalım canım dedim. Yok yok gel buraya hele dediler. Yanlarına vardım. Keskin ter kokusu ile ağızda çürümüş bir pastırma kokusu içinde bunalmış bir halde suallerine cevap vermeden başka bir sual yağmuruna tutularak bir ondan bir ötekinden yana döne döne hal oldum. Can Vermez'i nereden tanıyorsun? O da mı kiralayacaksın? Can Vermez'in evi var mıymış? Onu nerede görmüşüm ilk önce? Bende hiç akıl yok muymuş? Nasıl olurmuş? Can Vermez'in asıl ismi neymiş? Biliyor muymuşum? Lazım geldiği kadar, daha doğrusu bildiğim kadar verebildiğim cevapları dinlemediler bile. Var git hemşerim dediler. Bu köyde Can Vermez diye bir adam yok. Olsa bile evi yok. Evi olsa bile kiralayacak odası yok. Varsa bile öyle bir adamla oturulmaz. Oturulsa bile çekilmez. Çekilse bile onlar Can Vermez'in evini bilmiyorlarmış. Bilseler bile bana göstermezler. Aralarında Rumca konuştular. Bana yine var git hemşerim var git dediler. Konuşurken farkına varmadığım soldaki daracık cennet gibi gölgeli bir yola sapıp gülüşerek kayboldular. Uzun zaman kendilerini görmeden seslerini işittim. Şaşırmış kalmıştım. Can Vermez'i ben senelerden beri tanırım. Kendi halinde bir adamcağızdır. İsmini merak edip sormamışımdır. Bu köyde oturur. Ona bakılırsa babadan kalma 3 odalı bir ev vardır. Odaların birinde kendisi oturur, ikisini yazın kiraya verir. Emanetçilik gibi bir şeyler yapar. Bekardır. Odalarından biri tutulmuş, ötekinde ben tutayım demiştim. At kestanesinin altına nihayet vardım. Bitmişim. Bir taş parçasının üstüne oturdum. Çevremde bir horoz, 2-3 tavuğuyla beraber geziniyor. Görünürlerde başka kimsecikler yok. Yolda da insan yok. Herkes öğle uykusuna yatmış olacak. Dalmışım. Az sonra ihtiyar bir adam sırtında bir denkle göründü. Tam benim oturduğum taşın yanında durdu. Dengi bana tutturdu. Beraberce aşağıya aldık. O da taşın boş kısmına çöktü, bir cigara yaktı. Kör olası. Artık sormaya cesaret edemiyordum ama sormak da lazımdı. Uzaklardan aldım da kırdıyı. Bu köyden misin hemşerim dedim. Değiliz bu köyden ama buralı olduk sayılır. 20 senedir burada hamallık ederim. Buralı sayılırsın. Sayanlar da var, saymayanlar da. Amma da köye düşmüşüm ha. Şöyle aydınlık cevap veren birine rastlamayacak mıyım bu köyde? Köyünüz güzel ama gününe bağlı. Güzel günü olur, cigaram, param varsa, ocak yanarsa, çorba pişerse, yük çıkarsa, tıngırın varsa, keyfin gıcırsa. Doğru, her şey şarta bağlı şunun şurasında. Şartsız şurtsuz yaşayanlar da var. Var var ama ölüm de var arkadaş ölüm. Şu köşkün sahibi de ölecek. Şu horoz da göğsüne vurdu. Şu ben de yüzüme baktı. Şu sen de. Doğru doğru ama dedim yine de fark var. Neden? Ölüden ölüye mi dedi. Şaşkınlığıma geldi. Öyle ya dedim. Yok yok dedi. Ölüden ölüye fark yok. Canlıdan canlıya fark var. Düşündüm. Domuzuna haklıydı. İçimden vay anasını dedim. Sanki vay anasını dediğim duymuş gibi yüzüme bakıp ya dedi. Ben de onu söylemek istiyordum ya canlıdan canlıya fark domuzuna dedim. O var dedi amenna. Yakındaki köşkün balkonundan koca burunlu ipek pijamalı şişman bir erkek hayali gördük ikimiz de. Bize ters ters baktı bu hayal. Açık balkon kapısını hırsla kapadı. Hamal. Uykudan uyandırdık beyi dedi. Öğleleri uyursa benden çok yaşayacağını sanıyor. Yaşamaz mı? Yaşamaz dedi. O 50'lik var yok. Ben 75'liyim. Onun suratında, ayağında, bıyığında Azrail'in eli var şimdiden. Sende yok mu? Benim mumum sönecek dedi. Ben keyiften çok yemekten ölmeyeceğim. Benim mumum sönecek. Ama dedim. Bak o uyuyor şu öğle sıcağında püfür püfür. Kalkınca uykudan buzlu meyveler, şeftali, erik. Sen sırtında yük, sokak çeşmesi akmaz. Çeşme bile yok köyün içinde. Cevap vermedi. Ağzı köpürmüş gibiydi. Can alacak yerini bulmuş gibiydim. O gözünü kapamıştı. Yavaş yavaş, süzgün süzgün açtı. Çenesini sakalıyla beraber tuttu. Frigiderden dedi. Bir salkım üzüm aldım şimdi. Al pehlivan, yedim. Üstüne de bir maşraba tomruk suyu içtim. Sahiden üzümü yemiş, tomruk suyunu içmiş gibiydi. Gözüm kör olsun alay etmek için. Afiyet şeker olsun demedim. Tut bakalım şu dengin ucundan babalık, kaldır. Tamam, hadi Allah'a ısmarladık. Aman hemşerim, dur hele, sana bir şey soracaktım. Dengin altından kara gözlerinin alı baktı, kızgın. Sor bakalım ama elini çabuk tut dedi. Şu sarmaşıklı evi soracaktım da, nasıl ev, nasıl ev dedi. Tu Allah kahretsin, herkes mi bu haltı karıştıracaktı? Son bir ümitle, can vermezin evi dedim. Yokuşu tırmanmaya başladı, başını iki tarafa sallayıp homurdanıyordu. Var git hemşerim işine dedi, var git. İhtiyar hamal güneşe bir adım kala tekrar yükün altından kafasını çıkarıp bana doğru çevirdi. Hem dedi, yanlış arıyorsun, can vermezin değil, can veremezin evini sor. Köyün çarşısına indim, bir sütçü dükkanına girdim. 100 dirhem ekmekle yoğurt getirttim, üstüne bir de buz gibi elmalı suyu içtim. Borcum ne hemşerim? 7,5 ekmek 40 yoğurt, 50 kuruş beyim. Güler yüzlü bir Arnavutçu sütçü. İri iri elleri vardı. Mavi gözleri pek cana yakındı. Herhalde beni de Arnavut sanmış olacak ki Tirana'dan, Kegalardan, Megalardan söz açtı. Arnavutça bilip bilmediğimi sordu. Hiç bilmem dedim. Oralardan çocukken gelmişim. Dedim mi demedim mi hatırlamıyorum. Kapıdan çıkarken yine birdenbire bir cesaret geldi. Arnavutluk sözüm ona ya, sütçün hoşuna gitsin diye. Hemşerim dedim, can vermezin evi ne tarafta? Sorun besa gibi sağlamdı. Arnavut'un su muhallebisi gibi yumuşak ve beyaz yüzündeki çakır gözleri bir harp gemisi hışmıyla üzerime doğru yürürken kendimi sokakta buldum. Ben kapıdan çıkarken o ağzı tükrük içinde kimin evi, kimin evi more diyordu. Eftalikus'un kahvesi. Bir genç adam yanıma geldi. Merhaba dedi. Oo, merhaba dedim. Sonra benimle çoktandır tanışmak istediğini, bir fırsatını bulamadığını söyledi. Yürümeye başladık. Öyle şeyler soruyordu ki samimi olup olmadığını anlayabilmek zordu. Sordukları samimiyse onun hesabına, değilse benim hesabıma dikkatli bulunmak lazım geliyordu. Öyle ya, ya alay ediyorsa? Cepheyi ona göre alır, bir fırsatını bulup tüymek hayırlı olur. Ama ciddi ise bu samimiyeti çocukluğa toylağa vermeli. Nasıl olsa bir gün kafasında senin için daha çok histen doğan hayranlık duygusu silinip gidecektir. Bu hayranlığa da fazla güvenmeye gelmez. Sürüp gitmesi benim için de onun için de iyi bir şey ya. Onun için şüpheliyim. İkimizin de uzun uzun yerimizde saydığımıza bir işaret olmaz mı? Genç adamın niyeti yazı yazmak olduğuna göre benimle alay etmek için samimi olması ihtimali çok kuvvetli ama ne yapalım, fazla zeki ve dikkatli görünmeye de gelmez. Bu da bir nevi ukalalık olur. İyisi mi alay etmesi ihtimaline karşı yapılacak en doğru hareket işi samimiyete dökmek, yutmuş görünmek. Çok zeki birisi ise sonuna kadar bu hayran rolünde seninle oynayabilir. Varsın oynasın. Bununla bir şey kazanmış olmaz. Sahiden samimiyse ne mutlu, olabilir. Sen o yaşta bugün hiç hoşlanmadığın yazıcıları, onlara yaklaşmaya bile cesaret edemeden başka dünyadan insanlar gibi seyretmemiş miydin? Şimdi bile hayranlıktan kurtulamadığın Frank muharrirleri yok mu? Jidi görsen bu 80'lik ihtiyarı nasıl hayranlıkla seyretmezsin? Konuşma fırsatı bulsan kim bilir ne olmadık sualler sormazsın. Sizinle böyle bir kahvede oturabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Yan gözle yüzüne bakıyorum. Alay etmiyor vallahi. O alay etmiyorsa ben mi etmeliyim diye düşünüyorum. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.